Ayrım 31, sayfa 205. Osmanlı Devlet yapısının temel örgütü kul sistemi. Kul, parantez içinde gulam sistemi, Osmanlı Devlet idaresinin temel kurumlarından biridir. Sarayda ve devlet hizmetinde kullanılmak üzere kölelerden gençler yetiştirilmesi yönetimi, Osmanlılara Orta Doğu İslam devletlerinden gelen eski bir gelenektir. Dipnot 1, bakınız İHA Uzun Çarşılı Osmanlı Devleti Teşkilatına Methal. İstanbul 1941, sayfa 85-94. Hain Alcık, Gulam. Eyle 2, sayfa 108-122. Köprülü, Bizans müesseselerinin Osmanlı müesseselerine tesiri. THİM 1, sayfa 208-221, 242-46. M.F. Köprülü, Osmanlı İmparatorluğu'nun etnik menşei meseleleri. Belleten 28, parantez içinde 1964, sayfa 275. Anadolu Selçuklularında Şerafettin Gulam, Has Balaban ve Karatay kardeşler gibi kul aslından ünlü kumandanlar biliyoruz. Dipnot 2, bakınız Tarihi Ali Selçuk, Bibliothèque Nationale Paris, Superpers 1553, Faksimil Neşri, F. Uzluk, Ankara 1952, sayfa 52-57-66-71. Kullar yalnız askeri hizmetlerde kullanılıyordu. İkinci Keykavus, büyük emirlikleri kölelere verince, Türk aslından emirler ona karşı cephe aldılar. Dipnot 3, Tarihi Ali Selçuk, sayfa 52-53. Osman Gazi, Bursa ablukasına kulu Balabancık Bahadır'a atamıştır. Dipnot 4, Neşri, F.R. Teşner Neşri 1, Leipzig 1951, sayfa 35. Osmanlılarda kölelerden saray ve idare adamları yetiştirildiği hakkında Orhan Gazi devri belgelerinde kayıtlar vardır. Dipnot 5, onun Şaban 761, Haziran 1360 tarihli vakfiyesinde Uzun Çarşılı Neşri, Belleten numara 107, 422, Levha 16, Evren Kuş Hadım ve Şahin bin Abdullah Orhan'ın bir temliknamesinde Belleten numara 19, 280 ve Tavaşi Mukbil. 1. Murat devrinde Yeniçeri ordusu savaş esirlerinden kurulmuştur. Dipnot 6, bakınız Aşık Paşazade yayınlayan F.R. Gize, Leipzig 1928, sayfa 50. Osmanlı idaresi, kendi tebaası Hristiyan halkından aynı amaçla çocuk toplama yönetimini geliştirmiştir. Devşirme oğlanı denilen bu çocuklar esir sayılmazdı. Devşirme, Osmanlıların kul sistemine getirdikleri önemli bir yeniliktir. Merkeziyetçi bir imparatorluk kurmaya çalışan 1. Bayezid devrinde kul sistemi tam bir gelişme gösterdi. Tahrir defterlerinde bu devre kadar inen kayıtlar, onun imparatorluğun her tarafında yalnız yüksek idari askeri makamları değil, timarları da kullara verdiğini göstermektedir. Bu radikal hareket, Gazi çevrelerinin duygularını yansıtan halkçı anonim tarihlerde tepkiyle karşılanmıştır. Kul yöntemi ve devşirme, çağdaş Bizans ve batılı kaynaklarda anılır. Düka, Bayezid'in sarayında seçilmiş çocuklardan bahseder. Devşirme için Yıldırım Bayezid döneminde yazılmış Chronique du Religieux de Sardaigne der ki, parantez içinde 1.427, Il s'en lava les enfants pour l'instruire dans leur impure croyance. 2. Murat devrinde bu sistem hakkında çağdaş kroniklerde olduğu kadar resmi arşiv kayıtlarında da geniş malzemeye sahip bulunuyoruz. Dipnot 7, bilhassa bakınız 835 Hicri tarihli Sureti Defteri Sancaki Arvanit, yayınlayan Halil İnalcık, Ankara 1954. Musa Çelebi'nin, parantez içinde 1411, kapı olanı 7000 kişiye, 2. Murad'ınki 4-5 bin kişiye varmakta idi. Dipnot 8, Neşri, yayınlayan F.R. Teşner 1, Leipzig 1951, sayfa 135-140. Bertrandon de la Broquia, Le Voyage d'Outre-mer, yayınlayan C.H. Schaeffer, 1986, sayfa 182-83. Arvanit Sancağı defterine göre de, parantez içinde 1432, orada askeri sınıfın her kademesinde padişah kulları ve bey kulları, timarlı sipahiler arasında çoğunluğu oluşturmaktaydı. Çağdaş yerli ve yabancı gözlemcilerin açık ifadeleri, bu sistemin Osmanlılar tarafından beklenen sonuçları bilinerek uygulandığını kanıtlamaktadır. Dipnot 9, 2. Murat devrinde Yazıcızade Ali, parantez içinde Selçukname, Topkapı Sarayı numara 566-23, padişahlığın kullara sahip olmakla mümkün olduğunu ifade etmiştir. Parantez içinde karşılaştırınız, ne Machiavelli, The Prince, Chapter 4. Kemal Paşazade, parantez içinde Milli Kütüphane İstanbul numara 25 ve 11-12, Gılmanın hepsi padişah kapısında eşit olduklarından, hiçbiri diğerleri üstüne çıkmayı ve saltanat iddiasında bulunmayı aklından geçirmez, der. Kitaba dönüş. Zamanla Osmanlı padişahları kendi icra gücünü yalnız kendi kullarına vermeyip bir prensip olarak kabul etmişlerdir. 15. yüzyılda fethedilen bölgelerde yüksek sınıfa mensup beyzadeler, Osmanlılar tarafından saraya alınmakta, orada ayrıcalıklı muamele görmekte ve saraydan göreve çıkma zamanı çoğu kez bey unvanıyla en önemli mevkilere getirilmekteydiler. Böylece Osmanlı öncesi Rum, Bulgar, Sırp ve Arnavut aristokrasilerine mensup birçok kişizadeler, bu devirde Osmanlı beyleri ve vezirleri olarak hizmet etmişlerdir. Ancak Anadolu Selçuklularında olduğu gibi kul sisteminden gelenlere yalnız askeri makamlar verilmiş, maliye ve yazı işleri idareciliklerine genellikle ilmiye sınıfından Türk-Müslüman unsurlar getirilmiştir. Kul aslından olanları küçümseme ve onlara karşı hasret ve düşmanlık olduğu anlaşılmaktadır. Dipnot 10, bakınız Dükka Bizans tarihi çeviren V. Mırmıroğlu, İstanbul 1953, sayfa 63. H. Hüsamettin, parantez içinde Amasya tarihi 3, İstanbul, yerli Türk ricali ile dönmeler arasında bu rekabeti mübalağa etmekle beraber, devlet siyasetine ilk devrede bunun önemli bir rol oynadığına şüphe yoktur. Karamani Mehmet Paşa ile İshak Paşa rekabeti, 2. Bayezid devrine Amasya'dan gelen Rical ile Gedik Ahmet arasındaki rekabet, Çandarlı Halil ile Zaganuz ve Şahabettin Paşa arasındaki rekabet bir bakıma böyle yorumlanabilir. Kitaba dönüş. Mutlak merkeziyetçi imparatorluğunu kurarken 2. Mehmet, kul sistemini geliştirdi ve vezir-i azamlık dahil olarak devletin icra makamlarını kulların eline verdi. Bu devirde ulema, vezirliği yalnız padişah kullarına mahsus bir makam saymaktaydılar. Dipnot 11, bakınız Taşköprülüzade, Şakayek-i Numaniye, Mecdi tercümesi, Angelo Lello'ya göre, parantez içinde Historica Turkeza, kumandan ve başka yüksek mevki sahiplerinin çoğunluğu kul sistemine göre yetişmiş kimselerdendi. 16. yüzyılda ehli örf, yani padişah adına emir verme yetkisine sahip kullar anlamına geliyordu. Kullardan oluşan kapı kulu ilk devirde devlet içinde üstün nüfuzlu olan kudretli uç beyleri karşısında Osmanlı padişahlarının merkezi otoritesinin kurulmasında başlıca destek olmuştur. Koçi Bey, kapı kulunun eyalet askeri karşısında bir denge oluşturduğunu ve kendi zamanında, parantez içinde 17. yüzyıl, bu dengenin yıkılmış olduğunu ifade etmiştir. Dipnot 12, Koçi Bey Risalesi, yayınlayan AK Aksüt, sayfa 51. Kul sistemi, Kanuni Süleyman, parantez içinde 1520-1566 ve ilk iki halefi zamanında en geniş uygulama aşamasına erişmiştir. Kulların menşei, başlangıçta en çok savaş esirleriydi. Sarayda Balkan senyor çocuklarından rehine olarak tutulanları buna katmak gerekir. Büyük şehirlerde esir pazarlarından en iyi esirler padişah için satın alınırdı. 1. Bayezid devrinden itibaren kullara devşirmeden gelen çocuklar katılmıştır. 16. yüzyılda her menşeiden toplanan kulların toplamı yılda 7-8 bine yükseliyordu. Bunun ortalama 3 bin kadarı devşirmeydi. Devşirme olanları İstanbul'a getirilince vücut ve karakter itibariyle en iyileri seçilir, bazen sultanlar seçimde bizzat hazır bulunurlardı. Saray için seçilenler İstanbul'da Galata ve İbrahim Paşa saraylarına, Taşra'da Edirne ve Manisa saraylarına gönderilirdi. Kalanların çoğu Yeniçeri olmak üzere Anadolu'da Türk köylülerinin yanına gönderilir, küçük bir kısmı padişah bahçelerinde hizmet için bostancı yapılırdı. Saraya ayrılmış olanlara iç oğlanı, Yeniçeri olacaklara acemi oğlanı denirdi. Ayrıca fethedilen yerlerde soylu ailelerin çocukları seçilerek saraya gönderilirdi. 16. yüzyıl başlarında Galata Sarayı'nda 300, Edirne Sarayı'nda 300 iç oğlanı vardı. Bu oğlanlar 2-7 yıl bu saraylarda sıkı bir disiplin altında eğitim gördükten sonra çıkma denilen ikinci bir elemeden geçer ve en uygun görülenleri seçilerek padişahın oturduğu sarayda, yani yeni sarayda, büyük oda ve küçük oda denilen dairelere alınırlardı. Saraya alınmayanlar kapı kulu sipahi bölüklerinden alt kademede bulunan ulufeciler ve garipler bölüklerine verilirdi. 1537'de Yunus Bey'e göre padişahın sarayında 8 ila 20 yaş arasında 700 iç oğlanı vardı. Dipnot 13, Halibiye, The Government of the Ottoman Empire, Cambridge 1919, sayfa 263. Büyük odada ve küçük odada oğlanlar yalnız okuma yazma ve bedeni idmanlarla uğraşırlardı. İslami eğitimden sonra iç olanı kendi özel eğilimine göre özel bir alanda derinleşmek imkanına sahipti. Odalarda türlü beceri ve fenler yani hat, inşa, siyakat ve hesap, musiki de öğretilirdi. Bunlar katip sınıfına geçebilirlerdi. İkinci Bayezid, oğlanların tahsiliyle şahsen ilgilenirdi. O, dini ilimlerde derinleşenlerin ilmiyeye girmesine izin vermişti. Odalarda oğlanlara beden kuvvetini geliştirme, binicilikte ve silahşörlükte beceri kazanma imkanı verilirdi. Başlıca sporlar ağırlık taşımak ve çekmek, güreş, ok atma, süvarilik, kılıç talimi, tomak ve cirit oyunlarıydı. Bundan başka her iç oğlanı bir hizmette veya sanatta beceri kazanmak zorundaydı. Enderun'da minyatür, nakş, ciltçilik, musiki ve hattatlıkta birçok üstad yetişmiştir. Bu lüzumlu bilgiler ve maharetler yanında saraydaki terbiyenin en önemli amacı, padişahın hizmetinde kendisine mutlak bağlılık ve itaat duyguları aşılamaktı. Odalarda mutlak bir disiplin uygulanırdı. Yatma, kalkma, yemek ve istirahat için belli saatler belirlenmişti. Her istedikleri zaman konuşamazlar, dışarı ile ve aileleri ile ilişkide bulunamazlardı. Saraydan çıkıncaya kadar bir manastır hayatı yaşar, kadın yüzü göremezlerdi. Hadımlar aralarında yatar, onların gece gündüz her türlü hareketlerini gözetlerlerdi. Saraydan ayrılan Menavino, Enderun'da verilen terbiyeden güdülen gayeyi şöyle özetler. Dipnot 14, Bay Miller, The Palace School of Mohammed the Conqueror, Cambridge 1941, sayfa 63. Tam Müslüman, kibar konuşmasını ve hareket etmesini bilen, edebiyata aşina, namuslu, nefsine hakim çelebiler, centilmenler yetiştirmek. Odalarda oğlanlar 10'ar kişilik gruplara ayrılmış olup, her grubun başında da yetişkin bir oğlan Lala ünvanı ile arkadaşları arasındaki disiplinden sorumludur. Oğlanlar birbirlerine Laladaş derler. Fakat odaların asıl yönetimi kapı oğlanı Ketüdas'ına verilmiştir. O, kendi emrindeki hadımlarla, parantez içinde miktarları 16 ile 30 arasında değişmiştir. Bu görevi yerine getirir. Sarayda devamlı personeli hadımlar oluşturur. Bunlar bu maksatla hadım edilmiş kölelerdir. Disiplini koruyan ve oğlanları terbiye eden onlardır. Bu hadımlar veya akağalar Fatih devrinde 20, 1. Selim devrinde 40 kişiydiler. Bütün hadımların başı kapı ağası, diğer adıyla Babüsade ağasıdır. Onun altında sırasıyla 3 oda başı, yani sırasıyla has oda başı, hazinedar başı, parantez içinde ser hazinin, kilerci başı gelirdi. Bunlar padişahın kişisel hizmetleriyle görevli olup, dışarıda ve içeride daima yanında bulunurlar, gece nöbet tutarlardı. Onların padişaha doğrudan doğruya arzda bulunma yetkisi vardı. Arz ağalarının sayısı sonraları artmıştır. Kapı ağası, padişah adına sarayın mutlak amiridir. Sarayda iç oğlanı olarak bulunmuş J.M. Angiolello, onun için sarayda sultandan madde herkesin amiridir, der. Padişah yalnız saray işlerinde değil, dışarıya ait devlet işlerinde de onun fikrini alırdı. İkinci Selim ve Üçüncü Murat devirlerinde kapı ağası Gazanfer Ağa, devlet işlerinde nüfuz kazanan ağalardandı. 1584'te Habeşi Mehmed Ağa, haremin başı Darüsade Ağalığını bağımsız hale getirmiştir. Hazinedar başılıktan kapı ağalığına geçilirdi. 3. Ahmet, Silahdar Ali Ağa'yı, parantez içinde sonra Vezir-i Azam, sarayın genel amiri tayin ettikten sonra kapı ağaları 2. dereceye düşmüştür. Kapı ağaları çıkmada vezirlik, beylerbeyliği, daha sonraları 16. yüzyılda Mısır valiliğine tayin edile gelmişlerdir. Has odabaşı, hazinedar başı ve kilerci başı, padişahın doğrudan doğruya kişisel hizmetlerine bakan yukarı odaların, parantez içinde koğuşların, amiridirler. Oğlanlar büyük oda ve küçük odada normal olarak 4 yıl tahsil ve terbiyeden sonra yeni bir elemeden geçerler. Buna çıkma denir. Çıkmada en uygun görülenler hazine ve kiler odalarına alınırlar. Kalanlar kapı kulu süvari bölüklerinden sipahi oğlanları ve silahdarlar bölüklerine verilir. Yukarı odalar arasında en yükseği, padişahın şahsi güvenliğine ve şahsi hizmetlerine bakan has odadır. 1. Selim'den sonra bu odanın bir görevi, peygambere ait eşyanın muhafaza edildiği Hırka-i Şerife dairesine bakmaktı. Fatih kanunnamesine göre has odada 32 oda oğlanı ile bir silahdar, parantez içinde padişahın silahını taşır, bir rikapdar, parantez içinde ayakkabılarına bakar, bir çokadar, parantez içinde dış elbiselerine bakar, Bir dülbent oğlanı, parantez içinde iç çamaşırlarını saklar, vardır. 17. yüzyıl başlarında bazı özel hizmetler için seferli odası adıyla dördüncü bir oda eklenmiştir. Burada berberler, tellaklar, soytarılar, pehlivanlar, musiki şinaslar, şairler, hanendeler toplanmıştır. Personel 1686'da 149 kişiyi bulmuştur. Enderun mehterhanesi bu odadaydı. Seferli odasında çeşitli sanatlara, ulum ve fünuna önem verilmiş, buradan birçok değerli sanatkar yetişmiştir. Oğlanlara ait terfi, nakil gibi bütün işler kapı ağasının veya has oda başının arzu üzerine bizzat padişahın emriyle yapılırdı. Padişahlar zaman zaman odaları ziyaret eder, yarışmalarda hazır bulunurlar ve oğlanları ödüllendirirlerdi. Padişah sefere çıktığı zaman Enderun halkı kendisiyle beraber gider, kendilerine at ve silah verilirdi. Osmanlı Sarayı başlıca Enderun parantez içinde iç ve Birun parantez içinde taşra olarak iki kısma ayrılmıştır. Enderun'da padişahın kişisel hizmetleri ile gulamların eğitimine yer verilmiştir. Enderun, padişahın özel hayatının geçtiği bir yer olduğu kadar, aynı zamanda bir mekteptir. Birun ise onun dış dünya ile ilişkilerine ait hizmetlerin bulunduğu bölümdür. Fatih Kanunnamesine göre Birun'daki teşkilatın amirleri derecelerine göre şöyle sıralanmıştır. Yeniçeri ağası, Mir Alem, Kapıcıbaşı, Mir Ahur, Çakırcıbaşı, Kapıcılar Ketüdası, Cebecibaşı, Topçubaşı. Bu son ikisi dışında ötekilere padişahın yanında gitmek ayrıcalığına sahip oldukları için özenge ağları veya rikap ağları denirdi. Bu ağlara bağlı gruplardan başka Birun'da müteferrika başıya bağlı müteferrikalar, çavuş başıya bağlı çavuşlar, Darüssade ağasına bağlı baltacılar, bostancı başıya bağlı bostancılar bulunurdu. Dipnot 15, bu hizmet grupları hakkında tafsilat için bakınız Uzun Çarşılı, Saray Teşkilatı, sayfa 388-464.